Ayrım 3.
Sayfa 26. Irkçılar şımardılar son günlerde. Ama beklemeleri boşuna, Alman orduları gittikleri yerlerde aradıklarını bulmuşa benzemiyorlar. Bize saldıracaklarını hiç sanmıyorum. Garson masanın üzerine iki ıhlamur bırakmıştı, ne içersiniz diye sormadan. Ne çay vardı ne kahve. Hepsi vardı da her isteyen yüzlerini göremiyordu. Hüsnü, şöyle de olabilir çaresizlikten, dedi. Sıkıştırılmış bir kedi gibi saldırabilirler üzerimize. Hangi güçte? Doğru, hangi güçte? Berlin'de bombalanmamış, sağlam bir cadde kalmamış. Bizim kenar mahallelerde de sağlam bir ciğer. Arkadaşının rapor süresinin dolduğunu anımsamış olacaktı. Hüsnü, ne zaman başlayacaksın okula diye sordu. 2-3 gün önce başlamam gerekiyordu. Doktor durumu beğenmedi. 25 günlük bir dinlenme daha verdi. Yani Nisan'ın haftasına kadar. Sanatoryuma yatırsaydı daha iyi ederdi. Bakım güç evde. Odun yok, kömür yok. İşin en kötü yanı bakımda yok. Ne et, ne süt, ne yumurta. Bir de şu toplanan kitap. İşte hep bu anlattıklarım yazılıydı kitapta. Benim derdim, komşumun derdi, komşumun derdi, okuldaki çocukların derdi. Biliyorsun, bunları yazanlardan hoşlanmadıklarını gene de habire yazıyorsun. İstiyorum ki halk kendi çektiklerini ayrımına varsın. Bir kez halk yoksulluğunun ayrımına varırsa, daha doğrusu halk, halk olarak kendi gücünün ayrımına varırsa, kaderine öylesine razı olmuş görünüyor ki. Hüsnü ıhlamurun son yudumunu da çekti. Hadi çay yok, kahve yok dedi. Ihlamur bol ama. Kaç para eder? Onu da sıcak sıcak içemiyoruz ki. Kömür de yok. Yağmur altında bütün gün beklediğim geçen hafta kum kapıda. Kömür motorları gelecek diye Bulgaristan'dan. Ancak motorlardan alabilen açık göz kömürcülerden satın alabildim. Kilo başına 10 kuruş açıktan vererek. Islandığıma mı yanarsın, beceriksizliğime mi kızarsın? Ertesi gün ateşimin yükseldiğine mi? Birden suspus olmuştu ortalık. Yalnız Mustafa konuşuyordu. Herkes susmuş, onu dinliyor gibiydi. Ne oluyor dedi. Ne var? Hüsnü kapıdan girenlere baktı. Arama tarama dedi. Son günlerde sıklaştırdılar. Karartmalarda da öyle. Kapıyı bekçiler tutmuştu. İki resmi polisle bir komiser masaları dolaşıyordu. Polislerden biri oturdukları masaya yanaştı. Hüsnü'ye kuşkulu kuşkulu baktı. Çıkar kimliğini dedi. Hüsnü ceplerini karıştırırken polis Mustafa'ya döndü. Kalk ayağa. Ceplerini dışarıdan el alışkanlığıyla şöyle bir yokladı. Bir elini gezdirdi. Tabanca bıçak arıyordu. Bulamayınca bayağı öfkelenmişti. Ver sen de kimliğini dedi. Sıkı yönetim bölgesiydi. Kimliksiz gezmek yasaktı. Belgeleri uzun uzun inceledi. Fotoğrafları yüzüne baka baka gözden geçirdi. Bu arama tarama keyiflerini kaçırmıştı. Yitirmişlerdi konuşma güçlerini. İkisi birden duvardaki saate baktılar. Yemek zamanı dedi Mustafa. Evde de kimse yok. Oğlan nerede? Annesiyle gitti derlemeye. Evde kalmıyor mu? Hasta değil miyiz? Hakkı da yok değil annesinin yani. Birden kaşları çatılıverdi Hüsnü'nün. Soğuk soğuk baktı arkadaşının yüzüne. Bilirdi bu bakışın anlamını. Ayağa kalkmış masanın başında bekliyordu. Çıkalım dedi Hüsnü. Elini cebine daldırdı. Mustafa ondan daha atik davranmıştı. Müsaade et. İril ufaklı bir avuç paranın içinden iki ıhlamur parasını masanın üzerine bıraktı. Geriye 50-60 kuruşu kalmıştı. Ay başlarında bakkala, kasaba, şuraya buraya borçlar dağıtılınca işte böyle bir avuç ufak paradan başka bir şey kalmıyordu. Köşe başında arkadaşından ayrılırken, ''Yarın da dersten çıkınca uğrar mısın kahveye?'' diye sordu Mustafa. ''Uğramasam nasıl olur?'' dedi Hüsnü. Birden bakışları donuklaşıvermişti. ''Sen bilirsin, bitirmek üzere olduğum bir şiir var, sana okumak isterdim.'' ''Hala mı şiir? Bak Mustafa.'' Biraz beni dinler misin? Anlamıştı neler söyleyeceğini. Tutumu yüzünden okunuyordu. Son günlerde güvendiği arkadaşlarından sık sık öğütler dinlemeye alışmıştı. Anladım dedi neler söyleyeceğini. Başkaları için zararlı olmaya hakkım olmadığından söz açacaksın. Hatta biraz daha ileri gideceksin. Karımın uzaktan akrabası olarak, çoluğun çocuğun geleceğini tehlikeye atmanın yersizliğini belirtecek, paylayacaksın beni. Eğer aldanmıyorsam. Hiç beklemediği bir terslikle sözünü kesmişti Hüsnü. Uzatma dedi. Ne söyleyeceğimi kestirecek kadar zekisin. Bütün söylediklerin doğru. Hiç hakkın yok. Yakınların için zararlı olmaya. Sen solcu olabilirsin. Bundan gelecek zararları da kişi olarak göze alabilirsin ama senin gibi düşünmeyenlerin tehlikeyi göze almalarını istemezsin gül hatırın için. Evet, işte bu yüzden yarın kahveye gelmek istemiyorsun değil mi? Tutuklanmak üzere olduğum şu günlerde şununla bununla ilişki kurmuş görünmen doğru olmayacağından. Evet, işte bu yüzden yarın kahveye gelmek istemiyorum. Senin bileceğin iş. Yalnız şunu da bilmeni yararlı gördüm. Korktuğum için kendimi savunduğumu sanma. Ben henüz solcu olup olmadığımı bilmiyorum kesin olarak. Bildiğim bir şey varsa ezilen halktan yana oluşum. Halkın çektiği sıkıntıların benim çektiklerime tıpatıp uygun oluşu. Kurtuluşumu da halkın kurtuluşunda gördüm. Bu birkaç düşünce kırıntısı solcu olmam için yeterse kendimi hiç de temize çıkarmaya çalışacak değilim. Ama herkes senin gibi düşünmek zorunluluğunu duymazsa, en başta karın Şükran, birden Mustafa Ural kendini bir öfkenin fırtınası içinde bulmuştu. Hastalığından gelen bir sinirlilik de olabilirdi. Uzatma dedi. Ben yarın gazeteleri gözden geçirmek için mutlaka uğrayacağım kahveye. Gelirsen konuşuruz. Gelmezsen o da senin bileceğin iş. Hadi eyvallah. Büsbütün iştahı kaçmıştı. Yemek saati geçtiği halde bir şey yemek istemiyordu. Akşamdan kalma biraz pilav vardı dolapta. İki de yumurta kırardı yanına eğer canı isteseydi. Güneş çoktan bulutların arasına girmiş, neredeyse yağmur başlayacaktı. Kuzeyden esen rüzgarı göğüslemek için saptı ara sokaklara. Köşe başındaki evine yan sokaktan iniyordu ki üst katın penceresi açıldı. Dağınık bir kadın başı uzandı. Ev sahibinin kızı Ayten'di. Eliyle koluyla bir şeyler anlatmak istiyordu kendisine. Geriye dönüp gitmesi için. Anladığına göre kapıda, kapının önünde onu bekleyen iki kişi, iki polis vardı. Alıp götüreceklerdi eğer kapıya yaklaşırsa. Ne olur alıp götürseler diye düşündü Mustafa Ural. Nasıl olsa basın savcısına götürüp sorguya çekilecek değil miydi? Ölüm yoktu ya bunda. Ayakları çakılıp kalmıştı bastığı yere. İyi ama onu hemen savcıya götürmezlerdi ki bu adamlar. Geleneklere uyarak birinci şubede bir hücreye kapatırlardı. Ondan bilmediği çok önemli şeyleri öğrenmek için aç susuz bekletirlerdi günlerce. Oysa onlara verebileceği hiçbir bilgi yoktu. Her şey kitabında yazılmıştı açık açık. Ancak ona kondurulacak bir suç vardı. Giydirilmek üzere kendisini bekliyordu. İyi ama günlerce bu hasta ciğerle sorgulara dayanabilecek miydi? Bu düşünceler içinde birden geriye dönüp yolunu değiştirmiş, Yeşil Tulumba sokağına sapmıştı. Kaçıyordu. Neden kaçıyordu? Korkudan mıydı bu kaçış? Hücreye atılmaktan, günlerce sürecek sorgulardan korkuyor olmalıydı. Azardan, küfürden, havasızlıktan, belirsizlikten, besinsizlikten kaçıyordu. Cebindeki birkaç kuruşla nasıl sağlayacaktı bütün bunları? Ne yiyip ne içecekti günlerce? Nereye, kime sığınacaktı? Neye karar verdiğini de bilmiyordu. Şu anda kesin olarak sonuca bağladığı tek düşünce eve gitmemekti. Peki ama nereye gidiyordu şimdi? Yeşil Tulumba sokağından Şehzade başına çıktı. Oradan Süleymaniye'ye geçti. Bakırcılar, çadırcılar derken kapalı çarşı. Nuru Osmaniye kapısından çıktı Cağaloğlu'na. Anlamıştı. Ayakları onu derleme müdürlüğüne götürüyordu. Demek ilk önce Şükran'ı görmek istiyordu. Belki oğlu Aliş'i. Belki de son kez. Hiç düşünmüyordu ki Cağaloğlu onu tanıyanların bulunduğu bir kesimdi. Basım evlerinde, kitap evlerinde çalışanlar bu saatlerde sokaklara dökülürlerdi. Köfteciler, işkembeciler, muhallebiciler dolar taşardı. Kitabını basan Devrim Kitabevi az ileride yokuşun dibindeydi. Birkaç polisin kitabevi sahibine de gelmiş olmaları gerekirdi. O da bir bakıma suçlu sayılırdı kitabını bastığı için. Onun için de tutuklama buyrultusunun çıkarılması içten bile değildi. Yolun üst başından derleme müdürlüğüne girdi. Mescitten bozma yapı, havanın kapalılığı yüzünden daha da karanlık bir hal almıştı. Merdivenleri tabanlarıyla yoklaya yoklaya çıktı. Aliş, merdiven başındaki yangın kovalarında kağıt kayıklar yüzdürüyordu. ''Annen içeride mi?'' diye sordu. Kuşkulu gözlerle baktı yüzüne oğlu. ''İçeride'' dedi. ''Hadi çağır gelsin.'' Mustafa, onun gidip annesinin kulağına söyleyeceğini sanırken o seslendi uzaktan. ''Anne!'' Hemen kapattı ağzını eliyle. ''Sus!'' Annesinden önce Fatma Hanım koşmuştu. Karşısında Mustafa'yı görünce yatışmıştı. ''Siz misiniz Mustafa Bey?'' dedi. ''Buyurun, Şükran Hanım içeride.'' Çaresiz girmişti içeri. Şükran kadar içeridekiler de onu böyle vakitsiz görünce şaşırmışlardı. Yemeklerini henüz yemişler, her zamanki gibi Fatma Hanım'ın pişirdiği nohut kahvesini içiyorlardı. ''Sen misin?'' dedi Şükran. ''Bir şey mi var?'' Olağanüstü bir olayın geçtiğini sezinlemiş olacaktı. Sesini masaların başında oturanlara duyurmak istemeyen Mustafa yavaştan ''Ne olsun?'' dedi. ''Anahtarı sana bırakmak için geldim. Hüsnü'yle buluşacağım da akşam üzeri gecikirsem eğer.'' ''Ben almıştım anahtarımı yanıma.'' ''Belki almamışsındır diye gelmiştim.'' Yüzüne kuşkulu kuşkulu bakıyordu. ''Sen de bizim kahveden içer misin?'' dedi. ''İçmem. Henüz yemek yemedim.'' ''Neden?'' ''Canım istemiyor da.'' ''Olmaz.'' dedi. ''Olur mu hiç? Evde bir şeyler vardır dolapta.'' ''İştahım yok. Belki köfteciye giderim canım isterse.'' ''Hangi parayla?'' diyemedi. Arkadaşlarından çekindiği için. Ama kuşkusu da büsbütün artmıştı. Komşu masadaki Hacer bütün konuşulanları dinlemiş, bir sonuç çıkarmaya çalışıyordu. ''Biraz erken buluşacağız Hüsnü'yle'' dedi. ''Müreftedan şarap göndermişler sizinkiler.'' Yakın masadakiler için söylemişti bunları. Şükran da bunu anlamış olacak ki, ''Peki'' dedi. ''Geç kalmamaya çalış. Nasıl bizim Hüsnü?'' ''Bir sıkıntısı varmış, anlatacak bu akşam.'' Fatma Hanım pişirdiği kahveyi koymuştu önüne. Elindeki kalemle bir derginin kenarına, ''Beni polis arıyor, birkaç gün eve uğramayacağım.'' diye yazdı iri iri. Yavaştan sordu karısı. ''Nerede kalacaksın? Hüsnü'de mi?'' ''Hüsnü'de'' dedi rahatlaması için. ''Paran da yoktur senin. Alayım mı müdürden?'' ''Bırak'' dedi. ''İstemez.'' Onu dinlemedi karısı. Kalktı, girdi müdürün odasına. Çok geçmeden 5 lirayla döndü. ''Al'' dedi. ''Yatır elektrik parasını. Var mı başka bir diyeceğin?'' ''Hepsi bu kadar'' dedi. ''Haydi, hoşça kal.'' Ortalığı telaşa vermemek için yerinden kalkmadan ''Güle güle'' dedi Şükran. ''Geç kalmamaya çalış.'' İçeride konuşmalarından yararlanan Aliş, kollarını kovanın içine sokmuş, batırdığı kayıklarını çıkarıyordu. Eğildi, saçlarından öptü. Valiliğin önündeki su yoldan Sultanahmet'e çıktı, oradan vurdu ahır kapıya. Cezaevinin önünde her yanı kapalı, toprak kızılı bir araba duruyordu. Duruşmalardan geç dönen tutukluları içeri sokmak için gereken önlemleri alıyorlardı jandarmalar. Mustafa'ya sanki ellerinden kaçırmışlar gibi bakıyorlardı. Yanlarından ellerini kollarını sallayarak geçen her kişi, onlar için tutulup arabanın içine tıkılması gereken bir suçluydu. Bakışlarını ense kökünde duya duya ağır kapıya, oradan da ara sokaklardan kum kapıya kadar yürüdü. Uzaktan bekçi, polis üniformalı kimi görürse yolunu değiştiriyordu. Henüz bir sakınca olmaması gerekirdi ama ne olur ne olmaz bir terslik yüzünden şu yarı özgürlüğünü yitirmenin de bir anlamı yoktu. Düdüğünü çala çala geçen lokomotif uzak istasyonlara çağırıyor gibiydi onu. Bir bakıma en hayırlısı da böyle bir yolculuk olmalıydı. Ama nereye, kimin yanına gidebilirdi? Yeşilköy'de otobölüğünde yedek subaylığını yapan İlhan geldi aklına. Eğitim enstitüsünden arkadaşıydı. Son sınıfta 2 yıl takılmış, diplomasını alamadan askere çağrılmıştı. Boş günlerinde Mustafa'nın Aksaray'daki evine uğrar, askerlikten konuşur, daha çok Aliş'le oynardı. Evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak isteyip de bu işi başaramayacağını anlayanların ezikliği vardı davranışlarında. İlk günlerde eve vakitli vakitsiz gelişine kızmıştı. Kendisiyle dostluk kurma çabası içindeydi. Her gelişinde bir asker tayını getirir, evin karnı açığını bir haftalığına olsun kapatmaya çalışırdı. Birden, "Oldu," dedi. "İlhan'a giderim, asker olduğu bir bakıma daha iyi." Polisin en az kuşkulanacağı bir kişiydi. Biletini alıp girdi perona. Gözleri üzerine çekmemek için kalabalık bir sıraya oturdu. İstasyondaki polisin gözüne çarpmak istemediğinden ters yana geçmişti. Yenikapı istasyonundan sonra yaptığı işin yersiz bir tedbir, hatta bir korkaklık olduğunu düşünerek kalktı, en gözle görünür bir yere oturdu. Herkesçe tanınmış biri değildi ki her gören bir bakışla tanıyıversindi. Onu arayan polis kapısını çaldığı zaman ancak tanır, "Buyur savcılığa," diyebilirdi. Şu halde neydi bu hırsız polis oyunu? Yeşilköy'de tren durunca herkesle birlikte indi. Çarşı içinden geçti. Otobölüğü herhalde istasyondan çok uzakta olmalıydı. Burasını bilse bilse şoförler bilirdi. Yeniden istasyona döndü. At arabalarının arasında eski bir Ford'un kaputunu kaldırıp motorunu kurcalayan şoföre yaklaştı. "Kolay gelsin," diye sokuldu. Başını kaldırmadan verdi karşılığını şoför. "Hoş geldin." "Otobölüğüne gidecektim de." "Görüyorsunuz," dedi, "bizim arabada iş yok. Yürüyeceğim oraya kadar. Siz nereden gideceğimi söyleyin yeter." Bir soru ile tıkadı lafı ağzına. "Kimi arıyorsun otobölüğünde?" "İlhan Bey'i." "Tanırım," dedi. "Şimdi bir cip de geçti buradan havaalanına. Ne zaman döner acaba?" "Onlar bu saatlerde Taksim'e doğru uzanırlar. Benzine para verecek değiller ya bizim gibi." "Kaçta döner dersin?" "İşi bilir ama İlhan Bey 5'i geçirmez. Akşamcılığı yoktur." Mustafa da bilirdi akşamcılığı olmadığını. Ankara'da bardak hesabı şarap içtikleri olurdu ara sıra. Mustafa 5 içerse o 2'de 3'te kalırdı. "Hadi eyvallah," dedi. "Havaalanına doğru yürüyorum. Dönerken karşılarım." "Yok, eğer otobölüğüne gidip beklemek istersen şuradan denize doğru yürürsün, sonra sağa dönersin. Florya'dan yana görünür cemseler uzaktan." "Sağ ol." Burnuna gelen sıcak ekmek kokusundan bir fırının önünden geçtiğini anlamıştı. Sağına soluna bakındı, gördü tezgahı. Karnesinin evde olduğunu bir anda anımsamıştı, içi sızlayarak. Ne yapacaktı bu kaçaklık süresince? Kara borsadan karnesiz ekmek alacak durumda da değildi. Ah, İlhan olsaydı bir parça asker tayını uydururdu diye düşündü. Kuru ekmeğe de razıydı. Bir lokantaya girse hangi parayla girecekti? Hadi diyelim ki bir güzel karnını doyurdu cebindeki parayla. Sonra ne yapacaktı? Yarın, öbür gün her lokantanın karnesiz ekmek verip vermeyeceğini de belli değildi üstelik. Bir muhallebiciye gidebilirdi, bir tavuk göğsü ya da bir kazan dibi, ama bunlarla da doyabilecek gibi değildi. Bu bir iki lokmalık eğlenceliklerle ekmek istiyordu canı dilim dilim. Bir yemeğin suyuna koparıp koparıp banacak parça parça ekmek. Yürüyordu havaalanına doğru. Asker taşıtları bir geriden bir ileriden deli fişekler gibi gelip geçiyorlardı. Her geçişinde subay üniformalıların içinden aradığı kişiyi seçmeye çalışıyordu. Ama hızlı geçtikleri için pek tanıyabileceğini de yatmıyordu aklı. Hava yavaştan kararmaya başlamıştı. Arabalar lambalarını yakıyorlardı artık. Farlar maskelendiği için mavi bir ışık ancak arabanın bulunduğu yeri gösterebiliyordu. Yeşilköy kendine verilen adı hak etmekten çoktan çıkmış, koyu bir gölgenin içine düşmüştü erkenden. Ciplerin içinde İlhan'ı seçip tanıma olanağı da kalmamıştı artık. En iyisi gidip otobölüğünde beklemekti, şoförün dediği gibi. Havaalanından döndü, demir yolunun altındaki tünelden geçip caddeye çıktı. Denize yaklaşınca havanın soğuduğunu daha da anlıyordu kemiklerinde. Sokak içlerinden düdük sesleri geliyor, karartmaya uymayan evleri, dükkanları kesik kesik işaretlerle uyarıyorlardı. Her dakika bu devriyeler tarafından çevrilip kimliği sorulabilirdi. Bu olasılık bugün için bir tehlike olmaktan uzaktı ama yarın, öbür gün karakollara adı bildirileceğinden hangi nedenle olursa olsun polisle bekçiyle karşılaşmaması gerekecekti. Kıyıdan yavaş yavaş yürüyor, cemselerin park ettiği alanı arıyordu. Karanlığın içinden bir düdük sesi ona durmasını bildirdi. Durup bekledi. Ayak sesleri yaklaştı, yaklaştı. Az ilerisinde durdu. Soğuktan bozulmuş, çatal çatal olmuş bir ses, ''Kimsin?'' diye sordu. Düşünmeden, ''Bir öğretmen!'' dedi. ''Ne işin var buralarda?'' ''Arkadaşımı görmeye geldim. Kim arkadaşın senin?'' ''Asteğmen İlhan Bey.'' ''İlhan Paytak mı?'' ''Evet, o.'' İki erin sesi birbiriyle perçinleşip yeniden koptu. ''Asteğmen İlhan Paytak yeni geldi İstanbul'dan. İçeride.'' İki uzun, iki kısa düdük sesi çınladı. ''Posta gelir şimdi, haber yollarız.'' dedi erlerden biri. İkinci er biraz daha sokuldu, eğilip baktı Mustafa'nın yüzüne. ''Nereden arkadaşın olur İlhan Paytak?'' ''Okuldan, öğretmen okulundan.'' ''Demek o da öğretmen ha, sivillikte.'' Fazla karıştırmamak için, ''Evet, öyle.'' dedi. Posta gelmişti, geldiğini düdükle haber veriyordu. Kapının arkasından, o yana doğru yürüdüler. ''Ahmet sen misin?'' dedi. Erlerden biri alacakaranlıkta. ''Benim. Şu efendi Asteğmen İlhan Paytağı görmek istiyor. Al götür içeri.'' Postayeri, ''Bakalım.'' dedi. ''Asteğmen bu adamı görmek istiyor mu? Geçen gün bir kadın aramıştı onu. Sormadan içeri aldım diye etmediğini bırakmadı bana.'' ''Peki.'' dedi Mustafa. ''Soru ver kendisine. Öğretmen Ural gelmiş dersin. Olur.'' Dönüp gitti. İki er bir ere söz geçiremedikleri için öfkelenmişlerdi. Uzun boylusu, ''Biz postacılık yaparken kim gelirse gelsin alıp götürürüz içeri.'' dedi. ''İçeride ne halleri varsa görsünler.'' Öbürü getirdi gerisini. ''Öyle ya.'' dedi. ''Bizim ne üstümüze vazife? Alt yanı postasın sen.'' Parmaklığın ötesinden bir karaltı sesleniyordu. ''Mustafa sen misin be?'' İlhan da seslenen. ''Benim, Mustafa Ural. Yanında kim var?'' ''Yalnızım.'' Bir duraksamadan sonra, ''Peki.'' dedi. ''Şimdi geliyorum.'' Askerler Mustafa'yı yalnız bırakıp yan yana yürüyüşlerine koyulmuşlardı. Posta eri, tel kafesli kapının ötesinde kaputunun yakasını kaldırmış dikiliyordu. Kapı nöbetçisi üşüyen ayaklarını kızıştırmak için postallarını yere vura vura gelip gidiyordu. Neden sonra kapı açıldı, İlhan, Churchill dedikleri subay postallarını sürte sürte sokuldu yanına. ''Hayrola?'' dedi anlamlı anlamlı. ''Bir geceliğine sana konuk geldim. Şükran'la kavga mı ettin yoksa?'' ''De ki kavga ettim.'' ''Olmaz.'' dedi. ''Bilmediğim. Çok mu gerekli bilmen? İyi olmaz mı öğrenirsem?'' Gülerek yanıtladı Mustafa. ''Barıştırman için ricada bulunacak değilim.'' İlhan koluna girdi. Dostça bir sokuluş değildi bu. Yeşilköy'e doğru çekiştiriyordu onu. Bir süre yürüdüler. ''Kitabının toplandığını biliyorum.'' dedi. ''Belki de bugün tutuklanman için savcılık bir tutuklama tezkeresi de kesmiştir.'' Hiç sesini çıkarmıyordu. ''Öyle değil mi?'' diye üsteledi. ''Evet, öyle.'' ''Hiç iyi etmedin bana geldiğini. Biliyorsun ki ben her şeyden önce bir askerim. Ben her şeyden önce bir arkadaşız diye düşünmüştüm.''